Vahiy 2. bölümde Mesih'in Efes'teki topluluğa mektubu yer almaktadır. Rab İsa Mesih bu topluluğa puta taparlığın ve bozulmuşluğun yayılmış olduğu bir ortamda seslenir. Burası önemlidir çünkü bence en önemli noktalardan bir tanesi bu topluluğun bulunduğu noktadır. Vahiy 2. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle der. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Onun topluluğu elinde tuttuğuna dikkat etmeliyiz. Topluluk onun kontrolünde, onun denetimindedir. O zaman bu denetime sahipti. Oysa şimdi aynısını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Yürüyen ile kastedilen gerçekten de aşağı ve yukarı yürüyüştür. Bence halen daha aşağı ve yukarı yürümekte topluluğunu yargılamaktadır. Bu topluluğa 7 buyruk verilir. İlk olarak diyor ki senin yaptıklarını biliyorum. Burada imanlara hitap ettiğini anlamamız gerekmektedir. Rab İsa kaybolmuş olanlara iyi işlerini sormaz. Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı der kutsal söz. Romalılar 4. bölüm 5. ayette de Pavlus şöyle der. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan, Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğru işler değildir. Mesih kendisinin olanlara seslenir. Kurtulduktan sonra sizinle de iyi işler hakkında konuşmayı isteyecektir. Onun bu konuda söyleyeceği çok fazla şey var. Yine kutsal kitap Efesliler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Elçi Paulus Titus mektubunda Titus 1. bölüm 16. ayette şöyle yazmaktadır. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Birisi şöyle yazmış. Bir Mesih inanlısı iyi bir saat gibi olmalıdır. Her yere altından, açık yürekli, iyi düzenlenmiş, güvenilir ve iyi işlerle dolu olmalı. Rab İsa Mesih Efes'teki topluluğa, Elçi Paulus'un Efesliler 5. bölüm 18. ayette söylediği gibi ruhla dolu olun demektedir. Elçi Paulus onlara ruhla dolu olunca neler yapabileceklerini de anlatır. Şimdi de Rab İsa onlardan iyi işler beklemektedir. İkinci olarak Rab İsa Efes'teki inanlılar topluluğuna emeğini biliyorum diyor. Efesli imanlılar hizmetleri sırasında oldukça yorulmuşlardı. Üçüncü olarak sabrını biliyorum der. Sabır kutsal ruhun bir meyvesidir. Kötü adamlara dayanamadıklarında Rab İsa dördüncü olarak bilmekteydi. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları da bilmekteydi bu topluluk. Efes'e gelip elçi olduklarını iddia edenleri teste tabi tuttular. Dirilmiş Mesih'i görüp görmediklerini sorup kısa sürede gerçekten elçi olup olmadıklarını anlarlardı. Rab İsa onların insanları testten geçirmelerini ister. Bu bugün de çok geçerli ve önemli bir tutumdur. Altıncı nokta benim adım uğruna acılara dayandın sözlerinde vardır. Onun adı uğruna çarmıhlarını taşıyorlardı. Bu inanlar Mesih'i vaaz etmekteydiler. Mesih bakireden doğduğuna, Tanrı olduğuna, fedakar ölümüne ve dirilişine inanmaktaydılar. İnançlarının faturasını da ödemekteydiler. Yılmadın diyor yedinci olarak, daha doğrusu bitkin düşmedindir. Bununla neyi kastetmektedir? Biraz önce yorulduklarını söylerken şimdi de bitkin düşmedikleri ifade edilir. Evet, bu Mesih inancının önemli özelliklerinden birisidir. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Ünlü yorumculardan Moody, müjde yayma gezilerinin birinin sonunda yorgun argın bir şekilde eve gelir. Ailesi ise onun bir süre evde kalıp dinlenmesini ister. O ise şöyle demektedir. Ben işten değil, işi yapmaktan yoruluyorum. İkisi farklı şeylerdir. Mesih'in işinden değil, işin yapılmasından yorulmak doğal olmalıdır. Rab İsa'nın Efes'teki topluluğa verdiği 7 buyruk, Pentekost ile İsa'dan sonra 100 yılı arasındaki kilise tarihinde içine alır. Bu dönem Efes topluluğunu temsil etmektedir. Şimdi ise bir suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 4. ayet. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın der. Bu insanlar Mesih'e olan derin ilgi ve bağlılıklarını yitirmişlerdi. Kutsal Ruh'un bu topluluğu getirdiği durumu tümüyle anlamak bizim için zordur. Kutsal Ruh, Efes'teki imanların Rab İsa ile iyi ve sıcak bir ilişki kurmalarını sağlamıştı. Onları Rab'be seni seviyoruz diyebilecek bir duruma getirmişti. Bu bize bugün çok önemli gibi görünmese de Mesih için bu sevgi önemliydi. Efeslere ilk sevginizden uzaklaştınız denir. Tümüyle sevgisiz değillerdi ancak o yöne doğru ilerlememekteydiler. Yaşadığımız kuşku dolu, soğuk ve ikiyüzlü dünyada bunu anlamak bizim için zor. Dünyasal şeyler kiliseye o denli girdi ki ilk toplulukların Mesih'e olan yakınlıklarını kavramak bizler için güçleşmektedir. Bu ilk topluluklar ilk önce İsa Mesih'le olan yakınlıklarından değil öğretilerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Oldukça büyük ve göz alıcı bir şehirde yaşıyorlardı ve imanların İsa Mesih'ten uzaklaşmalarına neden olan yönleri bulunmaktaydı. Bu topluluk orada 25 milyonluk bir bölgede o denli etkili olmuştu ki Roma İmparatorluğu bile bu topluluk aracılığıyla Rabbin sözünden duydu. O zamandan beri ara sıra Mesih ile çok yakın ilişkili olan kişilerin öykülerini duyar ya da okuruz. Amerika'daki yerlerle ilgilenen David Brinant da böyle birisidir. Kendisi verem hastalığına yakalanmıştı. At sırtında dolaşır, bazen kan kusar, baygınlık geçirir ve atından düşerdi. Atı da onun yanında beklemeyi öğrenmişti. Kendine gelince yine atına binip devam ederdi. Yolda da Rab İsa senin işinde yeterince çalışmadım. Ancak seni sevdiğimi biliyorsun derdi. Mesih ile böylesine bir yakınlığı vardı. Günümüzde böyle bir ilişki çok önemlidir. Bugün imanları hazırlama amaçlı pek çok kurs düzenleniyor. Buralarda hangi durumda ne yapılacağı ve ilkeleri öğretiliyor. Eşiniz ve komşularınızla ne tür ilişkiler içinde olmanız gerektiği anlatılır. Elbette bu ilişkiler önemlidir ancak bazı imanlılar belli kuralları izlediklerinde çok başarılı bir iman yaşamı süreceğini düşünüyor. Bir soru sormama izin verin. İsa Mesih'i gerçekten seviyor musunuz? Eğer onu sevmiyorsanız hangi ilkeleri izlerseniz izleyin, hangi öğretiyi tercih ederseniz edin bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Mesih'i seviyorsanız hemen her tür yöntem işe yarar. Mesih ile olan yakın ilişkiniz tüm yaşamınıza yansıyıp hizmetlerinizi sevince dönüştürecektir. Pamuk Atölyesi'nde çalışan iki kızın öyküsü vardır. İkisi de iyi arkadaştı. Ancak biri işi bırakınca birbirini göremez oldular. Bir gün yolda karşılaşırlar. Çalışan kız arkadaşına sorar. Sen de hala çalışıyor musun? Hayır, ben evlendim der diğer kız. Bu kız atölyede çalışırken her akşam saatin 5 olmasını bekler, sonra da giyinip çıkardı. İşi ağırdı ve işini sevmiyordu. Şimdi ise evliydi ve çalışmadığını söyler. Ancak onun yaşamına bakarsanız çalışmadığını düşünemezsiniz. Her sabah erkenden kalkıp eşine kahvaltı hazırlamakta ve öğlen yemeğini paketlemektedir. Gün boyu ise ev işi, yemek, çocuk bakımı ile ilgilidir. Akşam eşi döndüğünde güler yüzle onu karşılamakta, sofrayı hazırlayıp eşini ve çocuklarını doyurmaktadır. Ardından bulaşıkları yıkayıp çocuklarını yatırır. Gün boyunca bu kadar yorulduğu halde çalışmadığını ifade etmektedir. Neden? Çünkü eşine aşıktır. Kocasını sever ve her şeyi severek yapar. İşte fark buradadır. Eğer sizin de ev ve inanlılar topluluğundaki yaşamınız bir yük haline gelmişse, Mesih ile olan ilişkinizde sorun var demektedir. Rab İsa, Efes'teki inanlara başlangıçtaki sevginizden uzaklaştınız diyor ve bunun nedeni de budur. Onlar için çözüm nedir? Vahiy 2. bölüm 5. ayette bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım der. Yapmaları gereken ilk şey hatırlamak ya da anımsamaktı. Bellek çok harika bir özelliğe sahiptir. Birisi Tanrı'nın bize verdiği bellek sayesinde Aralık ayında bile güllere sahip olabileceğimizi söylemiştir. Bir başkası ise belleğin ancak iyi birisinin sahip olmaktan zevk alacağı bir özellik olduğunu söyler. Ne zaman iman ettiğinizi hatırlıyor musunuz? O zaman Rab İsa'nın size nasıl dokunduğunu ve hissettiğiniz heyecanı da hatırlayın. Peki şimdi ona karşı soğuk ve ilgisiz misiniz? Ondan uzaklaşmış durumda mısınız? Anımsayın. Bir zamanlar nerede olduğunuzu hatırlayın. aynı yere yeniden dönebilirsiniz. Tövbe et diyor. Mesih imanlarının da tövbeye ihtiyaçları vardır. Kendi kendimize yetmekten uzaklaşmalı, gurur ve kendini beğenmişlik kalıplarını kırmalı, sahte dindarlıktan kaçmalı ve büyük bir azizmiş gibi yaşamaktan kurtulmalı ve tövbe etmeliyiz. Bu yeniden Rab'be dönmektir. İnanlara verilen mesaj da bu. Topluluk kurtulmamış birinin tövbe etmesini nasıl bekleyebilir? Kurtulmamış birisinin ilk yapması gereken şey kurtuluş bulmak için Mesih'e dönmektir. Mesih'e gelip ona iman edince Selanik Kilisesi'nde olduğu gibi günahından da uzaklaşacaktır. Yaşayan diri Tanrı'ya hizmet etmek ve oğlu beklemek üzere putları bırakıp Tanrı'ya döndüler. İmanlı toplulukları da duymak istemeseler de tövbe etmek zorundadır. Hatırlamalı, tövbe etmeli ve Rab'be dönmeliyiz. Eğer tövbe etmezsen sana gelir kandilliğini yerinden kaldırırım diyor ayet. Mesih kandilliğini yerinden kaldırırım der. Bugün ne kadar çok sayıda kilise kapalı gibi. Bir zamanlar dolup taşan yerler Tanrı sözü öğretilmediği için artık boştur. Mesih bugün de kandillerin yanıp yanmadığını izlemektedir. Işık artsın diye fitilin ucunu kesmekten ya da biraz üflemekten ise çekinmeyecektir. Vahiy 2. bölüm 6. ayette yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim der. Nikolas bileşik bir sözcüktür. Niko fethetmek, las insanlar anlamına gelir. Topluluk görevlilerinin dışında olanlar bu las kökünden gelmektedir. Nikolas yanlarının kim olduklarını tam olarak bilmek güç. Bazı uzmanlar onların halk üzerinde etkin olmaya çalışan bir imanlı grubu olduğunu düşünüyor. Başka bir açıklama ise Antakya'da yoldan sapan ve günahı iyice anlayabilmemiz için günahlı bir yaşam sürmemiz gerektiğini öne süren Nikolas adında birinden bahseder. Şehvetin ruha zarar vermediğini öne sürüp ahlaksız bir yaşam yaşıyorlardı. Öyle inanıyorum ki Nikolas yanlarıyla kastedilen budur. Efes'teki topluluk onları sevmezdi. Birazdan göreceğimiz gibi Bergama'daki topluluk onlara tahammül etmeye çalışmaktaydı. Vahiy 2. bölüm 7. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim der. Kulağı olan herkes Tanrı sözünü işitemez. Sesi duyabilir ama mesajı anlamayabilir. Rab İsa uyuyan kulakları uyandırmak için bunu söyler. Onun bu ifadeyi İncil'de sık sık kullandığını görüyoruz. Kulakları var ama işitemezler der. Şimdi ise ruhsal algılama yeteneği olanlara seslenilecektir. Ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Ruh kutsal ruhtur. Topluluğun öğreticisi. Galip gelen içten inanan kişidir ki ancak kuzunun kanı aracılığıyla galip gelebilir. Yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim diyor. Yaratılış 3. bölüm 22, 23 ve 24. ayetten hatırlanacağı gibi ilk günahtan sonra insanın yaşam ağacından yemesi yasaklanmıştı. Ancak cennette yasak levhası kaldırılacaktır ve her birimiz yaşam ağacından yeme ayrıcalığına kavuşacağız. Onun meyvesi nasıldır bilmem ama mutlaka çok güzeldir. Çoğumuzun yaşam konusunda fazla bilgisi yok. Burada daha çok sebze gibiyiz ancak orada meyve gibi olacağız. Daha önce hiç bilmediğimiz şekilde yaşayacağımız kesin. Tanrı'nın cenneti Tanrı'nın bahçesidir. Cennet yalnızca sokakları altınla kaplı bir yer değil, aynı zamanda yemyeşil bir bahçe olacaktır. Efes topluluğu, topluluğun en iyi durumunu yansıtmaktadır. Şimdi birlikte Mesih'in İzmir'deki topluluğa mektubuna bakalım. İzmir, Mesih için şehit olanların topluluğudur. Simirna sözcüğündeki Mirna, acı çekme anlamına gelir. Simirna bugün İzmir olarak bilinir. Kurulduğundan bu yana İzmir'e bilindiği gibi Ege'nin incisi denir ve bugün oldukça önemli bir ticaret merkezidir. Bazıları İzmir'in İstanbul'u geçeceğini dahi düşünüyor. Eski İzmir'in kalıntıları bugün hala ayakta. İzmir, eski adıyla Simirna, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biriydi. Çiçek, süs ve Asya'nın tacı gibi adlarla da anılmıştır. Pagos tepesinde bir akropol mevcuttur. İsa'dan önce 2000 yılında Hititler zamanında Pagos tepesinde kurulmuştur. Daha sonra Büyük İskender oranın yapımında katkılarda bulundu. Büyük caddeleri vardı. Tepenin çevresi çiçeklerle süslenmiş olduğundan taca benzemekteydi. Şehirde Zeus, Kibele, Afrodit, Apollo, Diana tapınakları vardır. Bugün bir açık hava tiyatrosu da var. Büyük bir stadyumu bulunmaktaydı ve İzmir topluluğunun önderi, Yuhanna'nın öğrencisi, Polikarp da İsa'dan sonra 155 yılında diri diri yakılarak orada şehit edilmişti. Simirna acı çekme anlamına gelir dedim. Rab İsa da mektubunda topluluğa seslenirken onların yoksulluk ve acılarını bildiğini ifade eder. İzmir ve Filadelfya topluluklarını suçlayan bir sözcük kullanılmaz. Bu ilginçtir. Bu iki şehir her zaman ayakta kalmıştır. Kandillikleri kaldırılmışsa da yine de İzmir'de az sayıda Mesih inanlısı bulunmaktadır. Efes'in elçilerin topluluğu olması gibi İzmir'de 100 ila 314 yıllarının şehitler topluluğudur. Bu Yuhanna'nın ölümüyle 313'te Konstantin'in tüm Roma İmparatorluğunda Mesih inanlarına yapılan baskıları sona erdiren hoşgörü buyruğuna dek olan dönemdir. Bu mektup Rab İsa'nın en kısa mesajıdır ve yalnızca övgü içerir. Vahiy 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum der. Bu ayet Vahiy 1. bölüm 17 ve 18. ayette bağlantılıdır. 17 ve 18. ayetlerde onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Rab her topluluğa uyan bir özelliği seçip kullanır. Rab İzmir'deki topluluğa kendisini tanıtırken ilk ve son ölmüş ve yaşama dönmüş demektir. İlk ve son ondan önce kimsenin olmadığı ve ondan sonra da olmayacağı anlamına gelir. Her şeyin son düzeni ona bağlıdır. Zulüm gören imanlılar olanların Tanrı'nın amacı ve planı dahilinde olduğunu ve kontrolü elinde tutanın o olduğunu bilme ihtiyacı içindeydiler. Ölmüş ve yaşama dönmüş ifadesi şehitler için ayrıca önemlidir. Onun ölüm deneyimi o dönemde şehit olan 5 milyon kişiyi anlamalarını sağlıyordu. Fox'un Şehitler kitabına göre 5 milyon kişi o dönemde şehit edildi. Mesih ölüme galip gelmiştir ve zulüm görüp şehit düşenlerin de umudu budur. Ayrıca şunu söyler Vahiy 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum, oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim. Bu toplulukta Rabbin övdüğü 7 tane nokta bulunmaktadır. İlk olarak sıkıntı ve acıdan söz edilir. Bu büyük sıkıntı değildir. Roma imparatorlarının yaptıkları işkenceler büyük sıkıntı sayılmadığına göre bizim küçük sıkıntılarımız da sayılmaz. Ancak İzmir topluluğu Rab İsa Mesih için büyük sıkıntılara katlanmak durumunda kalmıştır. İkinci övgü noktası ise yoksulluk ve maddi yönden zayıflıktır. İlk topluluklar toplumun yoksul kesiminden oluşmaktaydı. Zengin birisi Mesih'e iman ettiğinde malları herkese paylaştırılırdı. Oysa zenginsin sözü onların ruhsal yönden zengin olduklarını anlatır. Laodikya'daki zengin toplulukla olan çelişkiye burada dikkat edilmelidir. O topluluğa şöyle denir. Zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama zavallı ve acınacak bir durumdasın. Konuşmak üzere gittiğim kiliselerde bazen kilise önderleri topluluğun içindeki zenginlerle gururlanır. Şehit topluluğu böyle bir şeyle övünecek durumda olamazdı. O topluluklarda köleler, kaçmış köleler, fakirler ve iman edince varlığını dağıtmış insanlar vardı. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını der ayette. İşte üçüncü övgü noktası budur. İzmir'de Mesih'e iman eden Yahudiler hem özde hem de dıştan Yahudiydiler. Romalılar 9. bölüm 6. ayette Elçi Paulus tüm İsrail'in İsrailli olmadığını söyler. Yahudi'yi gerçek bir Yahudi yapan şey dinidir. Rab onlardan söz ederken babalarını mahvolmak üzere olan bir Suriyeli olarak tanıtır. Ancak İzmir bir kültür şehriydi ve oradaki birçok Yahudi inancını terk etmişti. Yahudi olduklarını söylüyorlardı ama dinini bırakan bir Yahudinin ne kadar Yahudi olduğu tartışılır. Almanya'da birçok kişi bunu uygulamaya çalıştı. Yüzyıllar içinde Tanrı'nın halkı olarak kalmış olanlar çok az olmuştur. Sıkıntılardan korkma. Bu söz Rabbin sıkıntıda olan imanları teşvik etmek için söylediği bir sözdür. Bu kitapta geçen Rabbin ikinci teşvik sözüdür. Tarih birçok imanının Tanrı'ya ilahiler söyleyerek ölüme gittiğini yazar. Beşinci nokta, İblis aranızdan bazılarını zindana atacak sözünde gizlidir. Burada İzmir'deki imanların sıkıntı çekmesinden sorumlu birisi söz konusudur. Biz olsak şeytana alet olan kişi ya da duruma saldırırdık. Oysa Rab İsa olayın köküne işaret eder. Kendi yaşamından paylaşmak istediğim bir nokta var. Önceleri başıma gelen her şeyi Tanrı'nın yargısı ya da terbiye edişi olarak görürdüm. Ancak fiziksel sorunlar artmaya başladıkça kafam karıştı. Bazıları sorunları ortaya çıkaranın şeytan olduğunu söylemeye başladı. Sanırım bu açıklama doğru. Altıncı nokta ise 10 gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz sözündedir. 10 Roma İmparatorluğu 10 dönemde halka zulmetti. Bu 10 Roma İmparatorları şunlardır ve verdiğim tarihlerde yaklaşık tarihlerdir. İlk olarak Neron. 64 ila 68 yıllarında yani Paulus'un öldüğü sıralarda zulmetmiştir. Domitian ise 95 ila 96 yılları arasında yani Yuhanna'nın sürgüne yollandığı yıllarda zulme devam etti. Trajan 104 ila 117 yıllarında yani Ignatius'un yakılması zamanında, Markus 161 ila 180 yıllarında yani Yuhanna'nın öğrencisi Polikarp'ın da İsa'yı inkar etmediği için yakılarak şehit edildiği dönemde, Severus 200 ila 211 yılları arasında, Maximinius 235-237 yıllarında, Dexius 250 ila 253 yılları arasında, Valerian 257-260 yıllarında, Aurelian 270-275 yıllarında ve Diokletian 303 ila 313 yılları arasında ki imparatorların en kötüsüydü, imanlara zulmettim. İşte bu zamanlarda imparatorlar Mesih inanlarına yapılabilecek en büyük zulümleri yaptı. Yedinci noktada ölüm pahasına da olsa sadık kal diyor. Gerçekten de bu inanlılar ölüm pahasına sadık kaldılar. Onun için şehit oldular. İsa Mesih de onlara yaşam tacının sözünü verir. Onun taç şehir İzmir'de yaşamış olan imanlara hitap ettiğini unutmayalım. Onlara çiçek falan değil sonsuz yaşam tacını vereceğini söylemesi ilginçtir. Rabbin acı çekenler için özel taçları var. Birçok imanlıya bu taşların verileceğini biliyorum. Eğer siz de şu anda acı çekiyorsanız, onun sizin içinde bir armağanı var. Sizinle aynı durumda olanlar dışında kimsenin elde edemeyeceği ödüllere kavuşacaksınız. Tanrı sözü şöyle der. Yakup 1. bölüm 12. ayette. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye, denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Özürlü, ağrı çeken kişiler için yaşam tacı ne kadar büyük bir umut kaynağıdır. Vahiy 2. bölüm 11. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecekler. Kulağı olan işitsin. Siz de işittiniz mi? O şimdi size konuşuyor mu? Yorumcu Dwight Moody ikinci ölümü şöyle ifade eder. Doğmuş olan iki kez ölecek. İki kez doğmuş olan ise bir kez ölecek. Yaşarken Rab gelirse bir kez ölmek bile gerekmeyecektir. İkinci ölümü hiçbir imanlı tatmayacaktır. İlk ölüm bedenle, İkincisi can ve ruhla ilgilidir. Ölüm Tanrı'dan sonsuza dek ayrılmaktır. Hiçbir imanlı bunu yaşamayacak.